Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 27 Şubat 2018 Salı gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün gündeme damgasını vuran mesele Doğu Guta, Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen dibindeki Doğu Guta'daki İslamcı militanlarla ilgili gelişmeler. BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararı gereği Suriye genelinde bir aylık insani ateşkes gerekiyor ama kararın içeriğinde de El-Kaide ve IŞİD'le bağlantılı terör örgütleri dışlanıyor. Onlara yönelik askeri operasyonların devam etmesi bekleniyor. Tabii Batı'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı bloğunda ve medyada büyük kampanyalar var Guta'yla, Doğu Guta'yla alakalı olarak. Bugün programın ikinci yarısında konuyu yakından takip eden Sol Haber Portalı'nda 10 soruda Doğu Guta diye detaylı bir çalışma hazırlayan gazeteci Ali Örne'ye bağlanacağız ve soracağız. Nedir bu işin aslı astarı? Doğu Guta'da kim var, kimler var, neler oluyor, kim ne yapmak istiyor? Niçin Suriye ordusunun Doğu Guta'yı tıpkı Halep'te olduğu gibi sivilleri kurtaracak şekilde temizlemesine Batı dünyası izin vermek istemiyor? Anlamaya çalışacağız. Ali Örne'ye soracağız. Dünyadan haberlerim var elbette. Türk-Amerikan ilişkileri Mart ayında Türkiye, Rusya, İran arasında aslan ortağı olarak düzenlenecek. Liderler Zirvesi Soçi 2 İstanbul'a taşınacaktı. Böyle açıklanmıştı. Detaylarına bakacağız. Avrupa'dan yine haberlerim olacak. Dünyadan haberlerim olacak. Eksen'in frekansları, Sputnik RSFM'in frekansları değişmişti. Onu anımsatalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.1, Kocaeli'nden 90.2 ve internetten de Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan rsfm.com.tr'den bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca akşamları saat 11-12 arasında da programımızın, yayınımızın tekrarı var. Bunu da eğer kaçırırsanız gündüzleri akşam saatlerinde dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararı sonrası Suriye sahasında hareketlilik Doğu Guta'yı merkez alacak şekilde söz konusu. Batı ülkelerinden Suriye'ye askeri müdahale tehditleri de yağıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve ardından Britanya Dışişleri Bakanları aracılığıyla kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanırsa Suriye hükümetine karşı hava saldırısına katılacaklarını duyurdular. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı dün, Sergey Rybakov dün açıklamıştı. Suriye hükümetine karşı yasa dışı güç kullanımı tehditleri yüzünden endişeli olduklarını söylemişti. Guta'yı bahane ederek ve tabii böyle kanıtlanırsa denilince militanların sahte saldırılar düzenlemesine de zemin hazırlanmış olunuyor. Buna dikkat çeken bir açıklama yapmıştı Rusya Dışişleri Bakanlığı. Siviller temalı bir müdahale elbette bu ama en son Deir ez-Zor'da Amerika öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları sonucunda 29 sivilin hayatını yitirdiği yolunda haber geldi. Bununla ilgili Batı medyasında pek fazla habere rastlamak mümkün değil. Suriye ordusunun Doğu Guta'da BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararı uyarınca ateşkesten dışlanan terör örgütlerine karşı ilerlemesinin, karadan müdahalesinin devam ettiği haberlerini de aktaralım. İnsani mola ise başladı. Dün Rusya'da Savunma Konseyi toplanmıştı ve Vladimir Putin'in talimatıyla her gün sabah saatlerinde bir insani mola verilmesine karar verilmişti. 5 saat sürecek. Bu kapsamda koridor oluşturuldu sivillerin çıkması için, acil yardım ihtiyacı duyanların da çıkabilmesi için. El Duver kasabasında merkez tesis edildi. Sivillere geçici barınma yerleri tesis edildi. Otobüsler bekletiliyor çıkışlar için. Ancak Tabii şöyle bir sıkıntı doğdu ortaya. Militanlar, siviller ellerinden giderse eğer askeri müdahaleyle doğrudan yüz yüze kalacakları için insan kalkanı kullandıkları haberleri var burada. İslam ordusunun lideri ki Doğu Guta'da bir bölümü kontrol ettiğini belirtmek lazım. Suudi destekli İslam ordusu. Bu lideri Muhammed Aluş insani koridor tesis edilmesini reddetti. Rusya ile sivillere güvenli koridor meselesini kabul edemeyiz. İnsanlardan evlerini terk etmelerini bekleyemezsiniz diye bir açıklama yaptı. Tabii çünkü sivilleri kaybedince geriye sadece militanlar kalacak. Şimdi içlerinde saklanabiliyorlar ve buradan da gelen haberlere bakılırsa Ateşkes Gözleme Merkezi'nden El Vafid'in koridoruna yönelik ateş açılmış durumda militanlar tarafından. 5 kadının yaralandığı belirtiliyor dışarı çıkmaya çalışırken. Rusya'dan yapılan son açıklamada da Vafid'in kasabasındaki insani koridora top atışları düzenlendiği belirtildi. Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov tarafından. Dolayısıyla sivillerin gitmesine izin vermiyor militanlar. Bu arada Şam'a da hava mermileri yağdırmaya devam ediyorlar. Amerika'dan alınmış silahlar da bulunduğuna dair sosyal medyada görüntülerde yine militanlar tarafından yayınlanmıştı. 228 hava mermisi düşmüş Suriye başkentine bir hafta içerisinde. Suriyeliler batılılara dönüp sizin başkentiniz bu şekilde havan topuna tutulsa siz ne yaparsınız diye soruyorlar. Bu koşullar hakikaten çok zor. İnsanlar rehine olarak tutuluyor militanlar tarafından. Tahliyeleri engelleniyor ve bir ülkenin başkenti hedef alınıyor. Ne yapılabilir sorusu yöneltiliyor. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşı ve Ürdünlü mevkidaşıyla Suriye meselesini konuştuğu bilgisi açıklandı. Özellikle Ürdünlü meslektaşıyla bu Doğu Guta'daki günlük insani ateşkesi izah ettiği ve El Tanaf Amerika'nın üstlendiği uluslararası hukuka aykırı olarak bu bölgelerde de benzer adımlar atılması, ruhban mülteci kampı var orada, oraya insani yardımlaştırılması çağrısında bulunduğu aktarılıyor. Sigmar Gabriel ise ateşkesi sonlandırmayın diyor. Ateşkesin sonlanmaması militanların silahlarıyla beraber o bölgede kalmaya devam etmesi ve havan topu atmaya devam etmesi anlamına geliyor. Sigmar Gabriel sadece ateşkes devam etsin vurgusu yapmış, onu da belirtmek lazım. Sergey Lavrov Irak'la ilgili bu arada Moskova'da Iraklı mevkidaşı İbrahim El Caferi ile görüşmüştü, onu da aktaralım. S-400 satışları var tıpkı Türkiye gibi Irak'a da. Bu konuda Amerikalıların Bağdat'ı sıkıştırdığı ve Rusya'dan silah alımına geçit vermek istemedikleri yolunda bilgiler geliyor. Not olarak bunu da aktaralım. Suriye'den bir de militanlara destek veren ülkelerin kriz sonrası ekonomi projelerinde yer alamayacağı yolunda Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad'ın Suriye'nin açıklaması olduğunu da belirtelim. Evet, Astana ortaklarının hazırlığı var. Mart ayında üçlü zirve düzenlenecekti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderler arasındaki üçlü zirve organizasyonu için hazırlık yapıldığını söyledi. Henüz tarih belirli değil. Soçi'nin İstanbul'a taşınması gündeme gelmişti. Bundan sonra da işte Dışişleri Bakanları düzeyinde temasların devam ettiğini, geçen sonbahardan bu yana Astana sürecinin ilerletilmesi için devam ettiğini aktaralım. Astana süreci işlemiyor diye Batı'da değerlendirmeler yapılıyor. Rusya'nın Amerika Büyükelçiliği ise Doğu Guta'yı gerekçe göstererek Astana sürecinin başarısız olduğu ifadelerini tutarsız, taraflı ve şaşırtıcı olduğu açıklamasında bulunmuş durumda. Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarının dikkate alınması gerektiği, kalıcı barışın sağlanması için dikkate alınması gerektiği vurgusu var. Afrin meselesi tabii burada önemli çünkü BM ateşkesi aynı zamanda Suriye'nin genelini içerdiği için Afrin de içeriyor ama 2401 sayılı kararda belirtilen örgütler arasında Türkiye'nin terörist olarak nitelendirdikleri yok. Ancak Ankara hem ateşkesi kararı, 2401 sayılı kararı olumlu karşıladı hem de operasyonları durdurmayacağını belirtti. Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı dün Hatay'da incelemelerde bulunmuştu. Afrin etrafında bir hilal şeklinde, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı birleştirilecek şekilde hilal tamamlanmış vaziyette. Bu durumda tabii Amerika ile sıkıntılar yaratıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar olduğunu belirtelim. Sözcü, Pentagon sözcü binbaşı Adrian Rankine Galloway basın toplantısı sırasında Afrin'de gerilimi azaltma yönünde diplomatik görüşmeler yapıldığını söyledi. Ancak Türk Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy bunu yalanladı. Afrin konusunda herhangi bir diplomatik görüşme süreci olmadığını söyledi. Sadece Membiç'te beklentileri olduğunu Türkiye'nin anımsattı. 15-16 Şubat'ta Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı ziyaret etmişti Türkiye'ye. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimsenin bilmediği, kayıt altına alınmayan bir görüşme gerçekleştirmişti. Burada bir mekanizma tesis edilmesi karara bağlanmıştı. Türkiye önceliği Münbiç'e vermek istiyor. Münbiç'e Suriye ordusunun girebileceği yolunda iddialar da vardı. Hakikaten havada uçuşuyor her şey. Onu belirtmek gerekiyor. En son dün bu arada Pentagon IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon'ın açıklamaları vardı ki biraz sitemkar Türkiye'ye yönelik. Afrin'deki son faaliyetler dikkat dağıttı, Türkiye dikkat dağıttı deyip IŞİD'le mücadeleye odaklanılmasını talep etmiş idi kendisi. Diplomatik çabalar devam ediyor demişti. Membiç konusunda Amerikalı yetkililer Türk yetkililerle görüştü. Biz bu Suriye Demokratik Güçleri sadece IŞİD'e karşı silah kullanacak. Türkiye'nin kaygılarını biz anlıyoruz. Terör örgütü tanımından yola çıkarak Türkiye'nin yaptıklarını anlıyoruz. Ama Suriye Demokratik Güçleri çok büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağladı IŞİD'le mücadelede. Onlardan gururluyuz dedi. Eğitimlerini de sürdüreceğiz açıklaması yaptı. Kendisi dikkat çekici, Türkiye ile bu bağlamda bir karşı karşıya gelme söz konusu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şefi, Güvenlik Politikası Şefi Federica Mogherini'nin de Afrin'le ilgili ikazları vardı. İran, Rusya ve Türkiye'nin özel sorumluluğu olduğunu söyledi Mogherini. Yani Afrin konusunda da Doğu Guta konusunda da bu çağrıları hayata geçirecek bir yaptırım gücü Avrupa Birliği'nin bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Ve Salih Müslim'le ilgili gelişmeler. Çekya'da pazar günü Prag'da gözaltına alınmıştı. Salih Müslim bugün mahkemeye çıkartıldı. Elleri kelepçeli olarak getirildi. Türkiye iadesini talep ediyordu. Ve geçici tutuklama talebinde bulunulmuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçici tutuklama kararı alınmasını beklediklerini söylemişti. Gerçi kırmızı bülten çıkartılmadığı yolunda bir takım iddialar da var ama detayını bilmiyoruz. Fakat mahkemeye çıkartıldı. Türkiye saatiyle 1 sıralarında gazeteciler alınmadı ve 40 dakika geçmeden Salih Müslim serbest bırakıldı. Kendisi Türkiye vatandaşı değil, Suriye vatandaşı bu arada. Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigal'ın açıklaması var. Müslim'in serbest bırakılması konusunda kararın temyizi yok. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir dedi. Ayrıca Çekya'dan çıkması da bekleniyor. Finlandiya'ya gidebileceği yolunda bilgiler de var. Türkiye'nin talebi gerçekleşmedi. Çekya ile bir takas söz konusu olabilir. YPG üyeleri Marketa, Veşilihova ve Miroslav Farkas Şırnak'ta tutuklanmıştı. YPG üyesi Çek vatandaşları onlarla bir takas olabilir diye iddialar vardı. Fakat bunlar yalanlandı. Sonuçta Salih Müslim de Türkiye'ye iade edilmiyor. Öyle anlaşılıyor. Evet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı diğer yandan Irak'ta idama mahkum edilen IŞİD üyesi Türkler için devreye girmiş vaziyette. Cumhuriyet Gazetesi'nden Duygu Güvenç'in haberi. İdama mahkum edilmişti 16 kişi. Bunlar arasında 3 farklı hapishanede toplanmalarını sağladığı anlaşılıyor Türkiye Dışişleri makamlarının. Ve idam cezalarının da artabileceği söyleniyor. Yaklaşık 400'lü kadın, 200 kadar çocuk var. Bir sürü Türkiye'den IŞİD'e katılımlar olmuş, siviller gönderilmiş ve bunların bir kısmının da işledikleri suçlardan ötürü IŞİD'le bağlantılı olarak idamı gündeme gelmiş. Fakat konsolosluk hizmeti de verilemiyor anlaşılan. Dolayısıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı IŞİD'li Türkiye vatandaşlarını kurtarmak için devreye girmiş gibi gözüküyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre. Orta Doğu'da tabii İran temalı, İran'ın Batı ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri ve İsrail ile ilişkilerinin yeni bir savaş olasılığı doğurduğu haberleri eksik değil. Yemen üzerinden de İran sıkıştırılmaya çalışılıyordu epey zamandır. BM Güvenlik Konseyi'ne bir tasarı taşınmıştı. Yemen'deki Husi isyancılarına silah sevkiyatı yaptığı yolunda İran'ın ve bunu kınayan bir karar tasarısı hazırlandı. Britanya sundu tasarıyı ancak Rusya veto etti karar tasarısını. İran'a sadece suçlama yapan, Husilere kınama yapan bir tasarıydı bu ki Yemen saldırılarının üzerinden 2 yıla, 3 yıla yakın zaman oluyor Suudi Arabistan'ın ve çok büyük bir ağır yıkıma sebebiyet verdi Suudi Arabistan ve bu yüzden kimsenin Suudi Arabistan'ı kınamadığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca bir işgal girişimi var Yemen'e yönelik, oradaki kukla yönetimi, diriltme girişimi var. Rusya ise veto hakkını kullandı. Bolivya'da bu arada karşı çıkmış. İran değil, bu tasarı İran'la değil, Yemen'le ilgili olması gerekiyor. İkazı yapmış Rusya temsilcisi Vasili Nabeznia. Amerikan merkezli National Interest dergisinde de İran'la ilgili bir dosya var. 2019 senesine doğru İran ile İsrail arasında bir savaş çıkabileceği senaryoları ele alınıyor. Eskiden Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görevli Raymond Tanter ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ivan Sasha Shihan imzalı bir haber yapılmış, toparlama yapılmış. En son Suriye hava savunması bir İsrail F-16'sını düşürmüştü. Geçen ay, bu ay başlarında gerilim doruğa çıkmıştı ve bir savaş hazırlığı mı diye gündeme tartışmalar gelmişti. Rusya, Valdai Tartışma Kulübü'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ikazı olmuştu. Diplomatik temaslar gerekiyor ve bir şekilde artık bu yaklaşım işleri kötüye götürüyor. İki ülke arasında ilişkiler zorlu hale geliyor. Tarihi nedenleri var elbette demişti. Ve bu durumda bir şekilde diyalog kurulması gerektiğini vurgulamıştı. İsrail'in yeryüzünden silinmesi söylemine katılmasının Rusya'nın mümkün olmadığı gibi yine İran'la mücadele perspektifinden bakılmaması gerektiğini de vurgulamıştı Rusya pozisyonunu anlatmak için. Bu arada bu F-16, İsrail F-16 ile ilgili İsrail'li uzmanlar bir değerlendirme raporu hazırlamışlar ve bu raporda Suriye hava savunmasından ziyade pilotların kendi hataları yüzünden savunmadaki dengeyi kuramadıkları için uçaklardan birinin kaybedildiği tespitinde bulunmuşlar. Dikkat çekici bir rapor bu. S-200'ler tarafından, biraz da antika sayılan S-200'ler tarafından vurulmuştu. Yoğun bir hava savunması kullanılarak pilotlar da kendilerini fırlatarak kurtulmuşlardı. Orta Doğu'da bir de Suudi Arabistan'daki durum tartışılıyor. Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere pek çok ismin görevden alındığı yolunda haberler geldi. Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili de görevden alınmış vaziyette. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın yolunu açmak, yakında kral ilan edileceği yolunda bir takım bilgiler de var. Şu anki kralın da Alzheimer olduğu iddiaları zaten tahta çıkmasından bu yana gündemdeydi, bunu anımsayalım. Şimdi yerlerine yenileri atanmış durumda. Suudi Arabistan'da bir de kadınlara asker açılımı, son dönemde kamuda kadınların çalışması için pek çok girişim vardı. Yeni genç veliaht prensin 30'lu yaşlarının ortalarında henüz yeni açılım 2030 vizyonu icabı toplumsal, ekonomik, kültürel değişimlere sahne oluyor Suudi Arabistan. Bunun bir parçası olarak da kadınların asker olmaları amacıyla elektronik başvurular açılmıştı Suudi Arabistan'da. Bunu da eklemek lazım. Evet, biraz Trumpistan'a bakalım, Amerika'ya yani. Donald Trump, Amerikan Başkanı, Beyaz Saray'da valiler için bir toplantı düzenledi. Amerikan ekonomisini değerlendirdi. Kendi başkanlığı altında ülkede 3 milyon istihdam yaratıldığını söyledi. Büyümenin %3'ün üstüne geldiğini söyledi. Dünya Ticaret Örgütü'nden şikayet etti. Amerika aleyhine kararlar alındığını, davaları kaybettiklerini söyledi. Amerikan ekonomisini tecritçiliğe taşımakla itham ediliyordu. Başından beri Amerikan kamuoyunda eleştiriliyordu Donald Trump. Bir de Florida'da 17 kişiyi öldüren Parkland'da bir lisede 19 yaşında bir öğrenci büyük tartışma yaratmıştı. Oradaki polis memurunun saldırganla çatışmaya girmemesinin de ölü sayısını arttırdığı haberleri vardı. Bu konuda da eyalet valileriyle toplantıda Trump yorumda bulunmuş. Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim demiş. Tabii yani o durumda kalsak ne olurdu, başa gelmeden konuşulmaz diye eklemiş ama enteresan bir şey. Silah tartışmaları var tabii Amerika'da. Bu bağlamda First Lady Melania Trump'ın da başka bir salonda vali eşlerine seslenip farklı tonda konuşması dikkat çekti. Bireysel silahlanma yasalarının değiştirilmesi tartışmaları var. Bu konuda seslerini yükselten gençler var. Protesto gösterisi yapıyorlar Amerika'da. Melania onları övmüş ve onlar bizim geleceğimiz söz hakkı tanınmayı hak ediyorlar demiş. Valla Amerikan Başkanı Donald Trump'tan daha sağduyulu bir ses, daha sessiz, daha sakin, daha magazinel konuşuluyor ama enteresan bir isim Melania Trump, onu da belirtmek lazım. Ve Avrupa'dan başlıklar. Hristiyan Demokrat Birlik Partileri Merkel yerine çok daha sağcı yeni bir liderle yeni yönelim arayışına giriştiler. Şimdi Büyük Koalisyon için anlaşma sağlanmıştı Sosyal Demokrat Parti ile. Bu anlaşmayı da kabul ettiler koalisyon anlaşması kurultay esnasında. Ama diğer yandan da Merkel'in halefi ufukta belirdi. Saarland Eyalet Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer. Genel sekreter olarak seçilmiş durumda, delegelerin %98'inin oyunu almış vaziyette kendisi. Tabii biraz sağcılaşma var çünkü Almanya için alternatif son dönemde daha sağcı bir yönelimle oylarını yükseltmiş vaziyette, en son ikinci sıraya oturmuştu ve büyük tartışma da yaratmıştı bu. Sosyal demokratları geçip ikinci parti olması son anketlerde. Dolayısıyla da tabii Hristiyan Demokrat Birlik Partilerin liderliğinde de bir takım değişiklikler gündeme geliyor. Merkel'in 18 senelik iktidarı için yola koyulduğu bir dönemde parti liderliği 18 yıllık, 12 yıllık başbakanlığı var. Son 4 dönemi deniliyor. Şimdi bir sağa çark etme söz konusu. Merkel'in en büyük eleştirmeni özellikle sığınmacı konusunda kendisini sert eleştiren Jens Spahn, bu arada o da yükselişte. Yeni kabinede sağlık bakanı olması bekleniyor. AfD'yi fuzuli kılacak, Almanya için alternatif fuzuli kılacak adımlar atmaktan bahsediyor kendisi. Ve Hristiyan temellere geri dönmek, siyasal İslam eleştirisi, 37 yaşında eşcinsel olduğunu kamuoya açıklamış Jens Spahn, enteresan bir isim bu manada. Merkel ise kurultayda Almanya'da huzursuzluk olduğunu belirtti. İnsanların sorunlarına yanıt vermeleri gerektiğini, diğer yandan da aşılması gereken zorlukların AfD'nin üçüncü parti olarak parlamentoya girmesi, anketlerde ikinci sırada çıkması, nefret dolu sözlerle ülkemizde dolananlar kararlı direnişimizle karşılaşacaklar dedi. Yahudi düşmanlığını eleştirdi. Aynı şekilde Müslüman göçmenlere yönelik kışkırtıcılığı eleştirdi Merkel. Fakat tabii ne kadar süre lider kalabilecek diye de bir soru var. Son döneminden sonra bu mümkün olmayacak ve yeni bir yönelim olduğu da aşikar. Avrupa Birliği'nde de Balkanlar ajandası da devrede, bir yandan belirtmek lazım. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Makedonya ve Arnavutluğun ardından Sırbistan'ı ziyaret etti. Karadağ ve Bosna Hersek'i de ziyaret edecek. Sırbistan'da tabii Arnavutlarla, Kosovalı Arnavutlarla sorunların çözümüne vurgu yapan mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile görüştü. Bir şekilde Batı Balkanlar olmadan olmaz, istikrar istiyoruz dedi. Ama tabii Sırbistan'ın sorunları 2025'ten önce AB üyesi yapabilir miyiz diye bakıyor Avrupa Birliği ama sorunları çözebilmiş değiller. Zaten Makedonya ile Yunanistan arasındaki kriz yüzünden bir başka mesele var başlarında. Bir de Kosova yönetimiyle Sırbistan nedeniyle Batı Balkanlar'da istedikleri dizaynı yapamadıklarını belirtmek gerekiyor. Ve Asya'dan Kuzey Koreli atletler ülkelerine geri döndüler. Güneyde Pyeongchang Olimpiyat oyunlarının sona ermesiyle birlikte 300 kişilik bir heyetle katılmışlardı. Pompon kızlar vardı, gazeteciler vardı. Buz hokeyi takımı ile birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yarışan 12 Kuzey Koreli kadın buz hokey oyuncusu vardı. Duygulu anlar yaşadılar. veda ettiler birbirlerine sarılarak. Yeni ailemiz dediler ama bir daha nasıl temas kuracakları meçhul tabii. Olimpiyatlar Korelerin birleşmesi adına bir umut oldu. Amerikan yönetiminin tabii tehditleri altında bu süreç devam ediyor. Güney Kore'nin eski lideri Park, devlet başkanı Park Geun-hye'in yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçundan 30 yıl hapsi talep edildi. Savcılar tarafından geçen seneden beri hapiste kendisi görevden alınan ilk devlet başkanı olmuştu. Ve son olarak Afrika'dan Güney Sudan'daki gıda krizine dair ikazlar var. Birleşmiş Milletler'den 6.8 milyon insan gıda güvensizliği yüzünden açlık tehlikesiyle karşı karşıya. En büyük gıda krizlerinden bir tanesi ama çözümü nedir? Çözümü savaşın durdurulması. Bunu da yetkililer dile getiriyorlar. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Sise'den The Truth'u dinleyelim. Az sonra Ali Örnek'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Stay.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Ali Örnek var. Hoş geldin yayınımıza Ali.
Merhabalar, hoş bulduk.
Teşekkürler. Şimdi sen dün de bir toparlama hazırlamıştın. Doğu Guta ile ilgili Suriye sahasını en yakından takip eden gazetecilerden bir tanesisin. Şimdi tabii tıpkı geçen sene Halep'te olduğu gibi bir Batı'da bir çok yoğun bir medya kampanyası eşliğinde BM Güvenlik Konseyi'ne taşınan bir takım girişimler söz konusu. Doğu Guta'da nelerin olup olmadığını insanlar anlamaya çalışıyorlar. Öncelikle neden bu kadar fırtına kopuyor Doğu Guta etrafında Suriye sahasında?
Yani Doğu Guta çünkü Suriye Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi ola geldi. Gerek başkent Şam'a, Şam'ın dibinde olması gerekse Şam'ı diğer kentlere bağlayan yolların üzerinde olması nedeniyle Doğu Guta başından beri zaten kritik bir cepheydi. Savaşı takip edenler için Suriye'de bugüne kadar iki büyük dönüm noktası oldu. Birincisi 2013 Mayıs'ında, baharında daha doğrusu uzun bir mücadeleydi bu. Hizbullah ve Suriye ordusunu Kuseyir, Lübnan sınırındaki Kuseyir alıp Lübnan'ca yani militanların Lübnan'dan ikmal almasını engellemesi. İkincisi sizin bahsettiğiniz Halep'ti ve işte ortak bir güçle, müşterek bir güçle Suriye ordusu, Hizbullah, İran bağlantılı milisler ve Rusya 2016 yazında Halep'i tamamen militanlardan arındırdı. Dolayısıyla şimdi Doğu Guta üçüncü büyük cephe olarak karşımıza çıktı. Doğu Guta'nın alınması durumunda bir Suriye ordusu güneyde İsrail sınırına uzanabilecek. İkincisi de ve en önemlisi de bu aslında biraz da bu feryadın, batıdan yükselen feryadın nedeni de bu. Doğu Guta'nın alınması Suriye'deki savaşı İdlib dışında şehir görünümlü olmaktan çıkaracak ve kırsallara itecek. Bu da aslında 2012 öncesine dönülmesi anlamına geliyor. 2012 öncesine dönmüş bir sahada Suriye ordusu, Şam yönetiminin veya Moskova'nın görüş önerdiği, Suriye'nin geleceğine dair görüş önerdiği taviz vermesi çok daha düşük bir ihtimal haline geldiği için aslında bu siviller kampanyası bir anda bundan, Doğu Guta'da siviller ölüyor kampanyası bir anda buradan patlak vermiş durumda. Hı hı. Özel olarak da Doğu Guta ile ilgili yani buradaki militanlar Suriye ordusunun askeri gücüyle kıyas kabul edemeyecek kadar güçsüz durumdalar. Yaklaşık 10 bin militan olduğu tahmin ediliyor.
Kimler var? Bir kuşak. Evet, kimler var Ali? Bu 10 bin militan gruplar şimdi BM kararından hareketle de biz anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Güvenlik Konseyi 1401 sayılı bir karar çıkarttı. Ama bu kararda El-Kaide, IŞİD, HTŞ El-Kaide oluyor bu durumda ve bağlantılı bütün gruplara, grupların dışarıda tutulduğu vurgusu önemli burada herhalde. Kim var Doğu Guta'da?
Şimdi Doğu Guta'da 4 büyük grup var. Aslında birçok grup var, küçükleri ufaklı ama temel olarak baktığınızda 4 büyük gruptan bahsedebiliriz. Birincisi Suudi Arabistan'ın Hasm Eşik'i sahadaki İslam ordusu olarak bilinen grup. İslam ordusunun sicili çok karanlık. Yani bunlar El-Kaide bağlantılı değil ama Selefi tekfiri düşünceye sahipler. Kurucu liderleri Zehran Albuş Suriye hava saldırısında ölmüştü. Yaptığı bir konuşmada demokrasi küfür olarak gördüklerini ve amaçlarının Suriye'deki Şii ve Alevilerin kafasını ezecek Emevi Devleti'ni kurmak olduğunu söylüyordu. Bunu adre katliamına katıldılar. İşitle beraber. Yani daha sayılabilir ama asıl ilginç olanı Suudilerle ilgili bağlantıları. Biliyorsunuz ABD'nin Ulusal Savunma Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yayınladığı bir istihbarat raporu 2013'te Suudilerin 120 ton bunlara patlayıcı verdiği ve başkente yakın talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Bunlar da o gün çok kanlı bir saldırı düzenlemişlerdi Şam'a. İkinci grup, en büyük grup Feylak Rahman ya da Rahman Kol Orduları diye Türkçeleştirebileceğimiz grup. Bunlar Katar bağlantılı. Aynı şekilde Selefi tekfiriler ancak Suudi Arabistan'la Katar arasındaki rekabet yüzünden bunlar sahada sıklıkla İslam ordusuyla bir çatışıyorlar. Feylak Rahman 2012'de Şam'ın İsrail izleyen gözü diye adlandırılan Merciye Sultan'ındaki radar üssünü tahrip etmişti. Ve daha sonra bunu kendi itiraflarında bunu Katar'dan 3 milyon dolar aldıkları için yaptıklarını söylediler. Bu tahribattan 2 ay sonra İsrail ilk hava saldırısını düzenleyebilir Suriye'ye. Üçüncü büyük grup işte El-Kaide'nin Suriye kolu Heyet Tahrir-i İslam ya da eski adıyla Nusra Cephesi. Bunlardan uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok ama bunlar sıklıkla Doğu Guta'dan militanlarını sızdırıp Şam merkezine bombalı saldırılar yapıyorlar ve saldırılarda çok sayıda insan yaşamını yitiriyor. Üçüncü grupsa Türkiye'nin gözdesi olarak anılan ve El-Kaide'nin o dönem Şam'daki temsilcisi olarak bilinen Ebu Halid Suri tarafından kurulan Ahrar Şam. Yani baktığınızda tabloya aslında El-Kaide bağlantılı veya değil. Burada şeyi görüyorsunuz. Yani çok benzer düşünce yapısına sahip. Sağda farklı çıkarları ve amaçları olduğu için ayrı duran gruplar bunlar. BM kararında Nusra Cephesi'nin dışarıda bırakılması, yani Heyet-i Şam'ın dışarıda bırakılması çok kritik. Çünkü bu bugün de Lavrov'un benzer bir açıklaması vardı. Bunlar işbirliği yapıyorlar. Doğu Guta'da dolayısıyla bunlar ateşkese dahil olmazlar meselesi önemliydi. Çünkü yani bu baktığınızda teknik açıdan Suriye'ye ve Rusya'ya BM kararını ihlal etmeden, Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmeden Doğu Guta'da operasyonlarını sürdürebilme imkanı tanıyor. Çünkü gerçekten de sahada bu gruplar özellikle Feylak Rahman'ın Rahman kol ordularının kontrolündeki Guta'nın batısında El-Kaide varlığı var ve El-Kaide gayet hem Ahrar'la hem de Feylak'la ortak operasyonlar düzenliyor.
Evet, peki şimdi bir de işin medya ayağı var, gerçekten çok kritik. Biz aslında Halep sırasında da görmüştük bunu, son hastane, işte özellikle çocukların kullanımı savaşta propaganda aygıtı haline getirilmeleri, çoğu da İslamcı anne babaları ebeveynleri. Bana Alabed vakası vardı Halep'te, burada da bir 15 yaşında delikanlı çıkıyor. Çok enteresan bir biçimde özellikle Batı'da liberal sol diye tanımlanan The Guardian gibi gazeteler, Independent gibi gazeteler tamamen bir insani liberal müdahalecinin insani sivil zeminini oluşturacak yayınlar yapıyorlar. Bunlar şuursuzluktan mı oluyor Ali? Nasıl bulacak insanlar? Çünkü sivillerin dramı da var. Bu savaş bitmedikçe o sivillerin dramı da bitmiyor elbette. Nasıl ayırt edecek insanlar burada olup bitenleri? Bunca deneyimden sonra yine soruyoruz.
Şimdi Suriye yönetiminin ve Rusya'nın da İddiası şu, hiçbir zaman olmadı Doğu Guta'daki savaş için ya da Halep'teki için. Hiçbir şekilde siviller ölmüyor. Olmadı. İki tarafta bir sivilleri hedef almıyoruz diyor. Bu ikisi teknik olarak birbirinden farklı şeyler. Yani bir kasti sivil kaybına yol açacak saldırıda bulunmuyoruz. Ancak militanlara yönelik saldırılarımızla siviller yaşamını yitirebiliyor diyorlar. Resmi olarak savunmaları bu yönde. Dolayısıyla gerçekten bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Sonuçta bir suçun oluşması için kastın olması da gerekiyor. Yalnız ortada şöyle bir durum var. Yani çok yoğun bir medya kampanyası var ve bu şu şekilde lanse ediyor Doğu Guta çatışmalarını. Yani aslında orada Suriye ordusuyla Doğu Guta'daki sıkışmış sivil halk arasında bir savaş varmış gibi lanse ediyor ve muhaliflerden, işte sahada militanlarla hareket eden aktivistlerden veya işte Syrian American Medical Society dedikleri Müslüman kardeşler bağlantılı gruptan ya da işte El-Kaide liderinin devrimimizin gizli savaşları diye teşekkür ettiği beyaz varetlilerden alınan görüntüler ve onların iddiaları haberlere yansıyor. Bu da tek taraflı bir şey veriyor, görüntü veriyor. Yani ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Esad diye bir manyak var. Bu manyak işte kentten kente gidiyor ve hobi olarak sivilleri öldürüyor gibi bir tablo yansıtılıyor aslında. Ama gerçekte durum bu değil. Şimdi ben bu sizin bahsettiğiniz haberi yazarken şeye tekrar açıp baktım. Yani 2012'de, 2013'te savaş Guta'ya ilk girdiğinde Batı basını nasıl görüyordu bunu? Baktığınızda 600 bin kişi mülteci durumuna düştü ve 100 bin, yani binlerce sivil öldü bu savaşlar 2012-2013'te. Ama haberler hep şu şekilde. Militanlar Esad'ın kalbine ilerliyor veya işte çatışmaların sesi Esad'ın Kasyon'daki dağından da duyuluyor. Esad'ın Kasyon'daki sarayından da duyuluyor şeklindeydi. Yani tamamen meseleyi askeri olarak ele alıyorlardı ve hiçbir şekilde sivil kayıpları, sivillerin çektiği drama odaklanan bir tablo çizmiyorlardı. Dolayısıyla ya ortada gerçekten bir politik olarak savaşı Suriye halkıyla Suriye ordusu arasında gösterme eğilim var. Ama bu çok yanlış. Halep bir tasnif olur. Çünkü Halep'ten de bizim elimizdeki örnekler var. Mesela Ümran Dakmiş olayı vardı. İşte hatırlıyorsunuz, ambulansın içinde kan, yüz gözü kan içinde oturan çocuk, küçük çocuk. Bütün Batı basınında sembol oldu. Halep'teki yıkımın, mezalimin sembolü olarak gösterildi ve daha sonra 2016'da militanlar kenti terk etti. İlhan Daktaş'ın babası çıktı. Kendisi militanlarla İdlib'e gitmeyi de kabul etmemiş. Dedi ki ben aslında militanlar benim çocuğumun kanını Suriye hükümetine karşı kullandılar. Yani baktığınızda fotoğraf Esad'ın mezalimi olarak gösterilse de arkasındaki hikayeyle birleştiğinde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Buna çok dikkat ediyorlar. Yani fotoğraf var ama hikayesi yok. Ya da hikaye var ama görseli yok. İşte böyle olunca da dediğim gibi savaşı Suriye halkı ile Suriye ordusu arasında göstermeyi başarabiliyorlar kendileri açısından. Ama bu ne kadar tutar bu propaganda, orası meçhul. Yani
peki,
özellikle geçenlerde Washington Post muhabirinin belki tweetini görmüşsünüzdür. Suriye haberlerimiz okunmuyor diye şikayet ediyor. Yani okunmaması çok normal değil mi?
Evet. Güvenmiyorlar yani bir şekilde.
Yani şimdi 13 tane biz meslek kardeşimiz, Syrian American Medical Society dedikleri grup Müslüman kardeşlerin bağlantı olduğu grup. Adını yazamıyorlar bu yüzden. Şimdi 100 metre kilometre kare bir alan Doğu'da diyor ki 13 tane hastanemiz buldu. Yani demek ki en az 13 tane hastaneleri var. 100 kilometre kare alanda 13 hastane olabilir mi? Bu yani biraz garip. İstanbul'daki çoğu merkez ilçede bu kadar hastane yoğunluğu olduğunu sanmıyorum.
Peki Ali, bir de bunun kimyasal silah saldırısı boyutu var. Bir de oradan işleniyor. Yıllardır özellikle ne zaman barış görüşmeleri söz konusu olsa ya da bir şekilde müzakere süreci olsa ya da Suriye ordusu ve müttefikleri sahada ilerleme kaydetse yine karşımıza bir şekilde kimyasal silah saldırısına dair bir takım şeyler geçiyor. Son birkaç bir haftadır Rusya'dan, Suriye'den uyarılar da geldi. Ateşkesi İzleme Merkezi'nden Guta'daki militanların kendi kendilerine böyle bir sahneleme yapacağı iddiaları geldi. Bunlara nasıl bakmak lazım?
Yani şimdi şu, yani kimyasal silahlarında bahsettiğiniz gibi Suriye ordusunun her hamlesine karşı kullanılan kampanya. Çünkü batılı ülkeler, önce Obama hatırlıyorsanız kırmızı silahtır, kırmızı çizgidir dedi kimyasal silah kullanımı bizim için. Daha sonra yani güncel olarak Fransa çıktı ve Esad silah kullanırsa onu vururuz dedi. ABD de aynı şekilde Esad kimyasal silah kullanırsa onu vururuz dedi. Dolayısıyla zaten ortada militanları bu tip provokasyonlara girişmeleri için teşvik eden bir açıklamalar silsilesi var. Yani Çevon sözü, yani tabanca görünürse patlar. Kimyasal silah kullanımı kırmızı çizginiz derseniz birileri kimyasal silah kullanır. Militanların buna ihtiyacı var askeri olarak. Suriye ordusunu dengeleyebilecek güçte değiller. Dolayısıyla ortadaki hikaye aslında az çok anlaşılıyor. Yani mesela bir önceki Han Şeyhun kimyasal saldırısı sarin gazı kullanıldığı iddia edildi. ABD istihbarat raporu yayınladı. Beyaz Saray, yani ABD istihbarat cemiyetinin ortak raporunu yayınladı. Raporda Suriye ordusunun sahada gerilediği, bu yüzden kimyasal silah kullandığı iddia ediliyordu. Ancak Suriye ordusu sahada gerilemiyordu, o sırada ilerliyordu. Yani çok basit noktalarda bile hatalar içeren raporlar yayınladılar ama tabii bunu sorgulayan çok fazla olmadığı için Batı basınında açıkçası bu konudaki elleri rahat. Kimyasal silah kullanımının kaynakları da yine aynı gruplar. Yani kullanımını iddia eden, gündeme getiren gruplar, pardon düzeltin. Aynı çevreler, beyaz baretler, Panşehir'in bu başroldelerdi. Syrian American Medical Society yine başroldeydi. Bu iki kurum da uzun süredir Suriye'ye müdahale çağrısı yapıyor. Yani dolayısıyla bunlara tümüyle şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ve hatta burada kimin çıkarına sorusunu defalarca kez sorup onun en ince ayrıntısına kadar yanıtını almak gerekiyor. Aksi takdirde çok yanıltıcı sonuçlar. Irak'taki gibi Irak'ın işgaline gerekçe olarak sunulan kimyasal silah stoğu meselesi gibi çok yanıltıcı sonuçlara varılabilir.
Evet, bir de James Mattis'in daha geçenlerde ellerinde aslında hiçbir kanıt olmadığını söylemesi var zannedersem. Bu da çok dikkatten kaçtı. Gerçi tartışma yarattı Amerikalılar arasında, ya ne oluyoruz şimdi, bir dakika vurduk biz Suriye'yi aslında. Yani sahte durumda vurmuş oldular gibi bir şey çıktı, manzara çıktı. Toplayamadılar da onu anladığım kadarıyla.
Evet. Yani zaten ya maç biraz bu sözlerin aslında bu kadar rahatça bence kullanılması ya da işte hani hem kırmızı çizgimizdir, hem Esad kullandı, hem sonra çıkıp belliğimiz yok meselesinin bu kadar rahat pervasıca söylenmesi bence tamamıyla Avrupa'daki işte sorgulayabilecek, Irak Savaşı'nın en azından muhalif çizgideki çizgide duran liberal sol kesimin bu savaşın tam boy çığırken olmasıyla alakalı. Dolayısıyla kimse sorgulamadığında bu konuda çok rahat açık açık konuşabiliyorlar.
Hı hı hı. Peki son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu BM Güvenlik Konseyi kararı neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Tuhaf bir biçimde bu da tartışıldı. Düzgün de yansıtılmıyor karar. Demin konuşmuştuk HTŞ ve işte IŞİD bağlantılı gruplar dışlanıyor diye. Bir de Suriye'nin geneline bu çağrı, bu durumda Afrin'de kapsam içerisinde. Çünkü Afrin Suriye'nin bir bölgesi. Fakat burada bir tabii sahada bir karmaşa var. Türkiye'nin açıklamalarından ateşkese çok da hem memnuniyetle karşılandı bu karar bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından, ama hem de sanki Türkiye ateşkese uymayacakmış gibi bir manzara çıkıyor. İşte Membiç'e Suriye ordusu girer mi girmez mi diye tuhaf tartışmalar dönüyor bir yandan. Kuzeyde Suriye, Türkiye sınırındaki sahadaki durumu bu nasıl etkiler? Bir de Guta'dan Guta vesilesiyle BM çağrısı üzerinden Afrin'de sormak istiyorum.
Şimdi Birleşmiş Milletler kararları genellikle biliyorsunuz zaten hani kimin gücü kime yeterse gibi bir ortam açıyor. Uluslararası ortam yaratıyor ve bastıran, güçlü olan genellikle Suriye konusunda özellikle bir adım atmıyor. Mesela yani en azından bakarsanız İsrail'in Golan Tepelerindeki işgali Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kınanmış. İsrail askerlerini geri çekmeye davet edilmiş ama bu karar bugüne kadar uygulanmadı. Dolayısıyla yani teknik olarak karar Afrin'i kapsıyor. Bu çok açık. Tartışmama bile yer yok. Çünkü hiçbir istisna tanımadan Suriye genelinde sadece örgüt bazında istisna tanımlanarak, ki onun içinde de Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK veya YPG yok. İstisna da tanınmamış. Dolayısıyla kararın Afrin'i kapsadığı çok açık. Ancak burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Türkiye devam ederse operasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kim uygulayacak Türkiye'ye karşı? Yani ABD veya Rusya mı? Hani burada zaten mesele de aslında biraz bu. Sonuçta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ortak karalık, ortak askeri güç oluşturup Türkiye müdahalede bulunamaz. Ama zaten Türkiye'nin hali hazırda Afrin operasyonu uluslararası meşruluk açısından tartışmalı. Bu karar Türkiye'nin operasyonunu daha da tartışmalı hale getirir. İleride bir gün hani sahada güçler mücadele, yani Suriye ordusu mesela Türkiye buradan çıkın dediğinde Suriye ordusunun elinde, yani Şam yönetiminin elinde Türkiye'ye karşı daha fazla uluslararası diplomatik poz olur. Ama onun dışında Türkiye'nin ABD'den ya da Rusya'dan veto ya da kırmızı ışık görmeden bu Birleşmiş Milletler kararına bağlı kalacağını ve buna göre hareket edeceğini düşünmüyorum.
O zaman bu kararda çok uygulanabilecek gibi gözükmüyor ama belki hani belli bölgelerde sivillere bir faydası olabilir mi? Belki ona bakmak gerekecek bu bağlamda. Enteresan bir biçimde, çünkü en baş ihlalci olarak yine sanki Türkiye çıkacakmış gibi bir manzara var eğer böyle üzerine gidilirse. Ama kimse de üstüne alınmıyor. Yasal çerçeve kalmıyor bu arada, yani zaten sorunluydu ama hani tuhaf bir biçimde her şey alt üst olmuş vaziyette. Neye dayanılacak belli değil. Değil mi?
Kesinlikle. Aynen, yani zaten Suriye'deki hani savaşın başından beri duruma baktığımızda yani ortada zaten Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmaması için özel bir kararların içinde yapaylık var. Şimdi yani terör örgütü, şimdi bu tanım çok muallak. Diyorlar ki biz El-Kaide'yi terör örgütü olarak tanıyoruz. Ama şimdi El-Kaide'nin sahada onlarca bağlantılı grup var. Yani şimdi mesela Nusra Cephesi ya da şimdi de Zeyd Tahrişan bir El-Kaide bağlantılı grup. Ama Anzar Şan da El-Kaide bağlantılı. Ya da İdlib'de birlikte hareket ettikleri Türkistan İslam Partisi El-Kaide bağlantılı. Ancak baktığımızda sadece hani El-Kaide denilince parmaklar Nusra Cephesi'ni işaret ediyor. Dolayısıyla zaten ortada böyle bir durum, yani böyle bir kararın zaten ürün olmasına neden olacak bir kararın kendi içinde çelişkiler var. Dahası şimdi Şam yönetimine ateşkes için baskı yapılıyor. Ancak militanları sahada kim kontrol edebilir? Yani bunların Şam'a şu anda hala devam eden roket ve havan topu saldırılarını hangi güç durdurabilir? Kimin sözü tam olarak silahlı grupların üzerinde geçiyor ve bu kişiler çıkıp tamam artık durun siz de diyebilir. Yani ortada zaten kararın hani karar adeta bir tiyatro gibi. Herkes bir niyet bir anda bulunuyor. Herkes Suriye için kendince en iyisini istediğini iddia ediyor ama ortada bu kararı uygulayabilecek veya bu kararın arkasında durabilecek hiçbir özne yok. Suriye yönetimi ve Rusya dışında, çünkü sonuçta Şam yönetimi merkezi bir güç ve kendi ordusu üzerinde söz sahibi. Ama silahlı gruplar adına kim teminat verebilir? Kimse.
Böyle bir tuhaf bir cephe çıkıyor, resim çıkıyor daha doğrusu hakikaten BM'nin bu kararının sonrasında. Vladimir Putin gerçi belli saatlerde bombalama olmayacağı, ateşkesin olacağını söyledi ama siviller de tabii nasıl çıkacak o sırada, izin verecekler mi? Bir de insan kalkanı haline getirdikleri yolunda çok bilgiler var. O da çok mümkün gözükmüyor herhalde şu aşamada.
Yani son olarak şunu söylemem, zaten bu tartışmada hani bu sivil eksenli Suriye yönetimine operasyon durdurması için yapılan baskı aslında militanları Şam, yani Guta'dan sivilleri ayrılmasını engellemek için cesaretlendiriyor. Çünkü şu an siviller adeta onların açısından bir savunma kalkanı. Dolayısıyla bu savunma kalkanından olmak istemeyeceklerdir. Aksine bu tartışmalar bence Doğu Guta'daki insani krizi daha da derinleştiriyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa veya İngiltere Suriye yönetimi baskı yaptıkça aslında militanları, sivilleri orada rehin tutmaya devam etmeleri için cesaretlendiriyorlar. Bu durumda da hem bunu yapıp hem de sivil trajedisinden bahsetmek bana çok samimiyetsiz geliyor açıkçası.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Ali Örne'ye. Guta üzerinden Suriye'yi konuştuk, Guta krizini konuştuk. Çok teşekkürler katkıların için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Herkese. Evet, daha tartışacağız. Tıpkı Halep'teki gibi bir resim çizmeye çalışıyorlar ama Ali Örnek'le de konuştuğumuz gibi aslında bu işin hem uluslararası hukuk hem sivillerle ilgili durum açısından biraz irdelediğimizde, biraz doğru soruları yönelttiğimizde resmin çok daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.